إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim Zuhruf suresinde Allah azze ve celle müşriklerin Allah'a ortaklar koştuklarını anlatırken ilginç bir ifade kullanmış idi. Onlar Rahman'ın kullarından bir kısmını Allah'ın parçaları kabul ettiler. Allah'ın bir cüz'ü gibi düşündüler. Yani Allah'a kabul ediyorlardı. Ancak Allah Azze ve Celle'ye olan imanları olması gerektiği şekilde değildi. Ateist değillerdi. Ama müşrik idiler, Allah'ın varlığını kabul ediyor. Ama kullarından bir kısmını Allah'ın cüzleri gibi, Allah'ın parçaları gibi, Allah'tan bir parçaymış gibi kabul ediyorlardı. Hululiye itikadında olduğu gibi, Allah Azze ve Celle'nin bir kısım kullarının içine girdiğine inananlar, bu şekilde Allah'ı onun içine girmiş, bir kulun içine girmiş olarak kabul edince, Allah da ondan bir parça olmuş olmaktadır. Allah bir kulunun içine girerse, o takdirde o kul Allah'tan bir parça olmuş olduğu gibi, Allah da o kuldan bir parça olmuş olur. Yahut Hristiyanlarınki tesis akidesinde olduğu gibi Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul edenler onlar da Hazreti İsa'yı Allah'tan bir cüz gibi kabul etmiş oldular. Hululiye itikadında olanlar Allah'ı kulundan bir cüz gibi kabul etmiş iken yani Allah kulunun içine girmek suretiyle kulundan bir cüz olmuş olur. Kul da Allah'tan bir cüz olmuş olur. Tesliste de kul Allah'tan bir cüz olmaktadır. Eğer Allah'ın oğlu İsa Hazreti İsa o halde Allah'tan bir parçadır. Ya da Mekke müşriklerinde olduğu gibi onlar kainatın idare edeninin sadece Allah olmadığına, bir kısım mahlukatın kainatın idaresinde söz sahibi olduğuna inandılar. Bir kısım yıldızperestler gökteki bazı yıldızların görevlerinin olduğuna, onların kainatın idaresinde söz sahibi olduğuna inandılar. Yani ister Hululiye'de olduğu gibi, ister Hristiyanlarda, Yahudilerde olduğu gibi, kul Allah'tan bir cüz ya da Allah kulundan bir cüz, bu şekilde bir inanç ya da müşriklerde olduğu gibi Allah Azze ve Celle'ye yardım eden bir takım ilahların olduğuna inanmak. Yaratıcının bir tane olduğuna inanıyorlardı. Ancak o yaratıcının bütün kainatı idare etmediğine, bir takım yardımcılarının olduğuna, bir takım mahlukatı onların idaresine verdiğine, buna benzer bir takım inançlar içerisindeydiler. Bunlar da bu şekilde o mabut edindikleri putları, o kutsallaştırdıkları insanları ya da varlıkları Allah'ın bir cüz'ü gibi kabul etmiş oluyorlardı. Yani kainatın idaresinde söz sahibi olan bir ilaha, Allah'ın dışında bir başka ilaha inanmak suretiyle onu Allah'ın bir cüz'ü gibi, Allah'ın yetkilerine, gücüne, kuvvetine ortak olan bir varlık olarak görüyorlar, öyle inanıyorlardı. Şimdilerde kimse, çok azdır belki, varsa bile, belki de pek kalmadı Hululiye'ye inanan, varsa da azdır. Yahut da müşriklerinki gibi kainattaki bir takım işlerin bir takım putlar tarafından yapıldığına ya da o putların kendilerine yardım edebileceğine inanan, onlardan yardım isteyen pek kalmadı. Ancak başka çeşitleriyle mevcut, başka versiyonları her zaman her dönemde mevcuttur. Teslis zaten devam ediyor. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görenler, Allah'tan bir cüzmüş gibi kabul edenler zaten vardırlar. Bilinmektedirler. Ama Allah'tan, Allah'ın kullarını Allah'tan bir cüzmüş gibi kabul etmek bugün özellikle hangi şekillerde cereyan etmektedir? Bugünün dünyasında bir varlığı Allah'ın bir cüz'ü gibi kabul etmek hangi şekillerde cereyan ediyor? Kendi şeyhinin Allah'ın bir takım sıfatlarına sahip olduğuna inananlar, her şeyi görmek, her şeyi bilmek, her şeyden haberdar olmak Allah'ın sıfatı iken, Semi odur, Basir odur, Habir odur, buna rağmen kendi şeyhinde buna benzer sıfatlar görenler, benim şeyhim seni şu anda görüyor diyenler, her yaptığından haberdardır diyenler, her şeyi bilir diyenler, isterse depremler yaratır diyenler, buna benzer çeşit çeşit laflar söyleyenler, bunlar bu zamanın müşriklerine bir misaldir. Bu bir şirktir. Allah'ın sıfatını bir insana veremeyiz. Allah Azze ve Celle her şeyi işitmeyi, her şeyi görmeyi, her şeyi bilmeyi, buna benzer sıfatları yalnız kendisine has kılmıştır. Biz işitiriz, bazı şeyleri biliriz, bazı şeylerden haberdar oluruz ama her şeyden değil. Sünnetullah çerçevesinde öğrenmişsek biliriz, birisi haber getirdiyse biliriz, kulağımızla duyduysak biliriz. Sünnetullah böyledir. Bunun dışında gaybtan bilgi sahibi olmak insanın haddi değil. Her tarafı görmek, her tarafı işitmek, herkesten haberdar olmak insanın haddi değil. Bu şekilde düşünenler o kimseleri putlaştırmış olurlar. O şeyhlerini putlaştırmış olurlar. Şeyhler bunları kabul ediyor demek değil bunun manası. Belki o şeyhler de buna razı değiller. Bu şekildeki inançlara razı değiller. Hakikaten şeyh ise elbette ki bunu reddetmeli. Bunu ilan etmeli. Benim hakkımda böyle düşünenler hata ediyorlar. Ben de sizin gibi bir kulum, başka bir özelliğim yok demeli. Beni Rahman olan Allah'a ortak mı koşuyorsunuz? Beni onun bir cüz'ü gibi mi görüyorsunuz? Beni fazlasıyla yüceltiyorsunuz. Allah'ın sıfatlarını bana veriyorsunuz. Beni onun makamına getiriyorsunuz. Bunu ben kabul etmiyorum demeli. Hakikaten evliyadan olanlar, hakikaten Allah'ı sevenler, Allah'ın da kendilerini sevdiği kimseler böyle konuşurlar. Allah'a hiçbir şeyin ortak koşulmasına tahammül edemezler. Eğer tahammül ediyorlarsa onlar evliyadan değildirler. Sessiz kalıyorlarsa, kendilerinin putlaştırılmasına sessiz kalıyorlarsa evliyadan olamazlar. Demek ki razıdırlar. Razı olanlar kendileri de imandan çıkmış olurlar. Bunun üzerinde durmak zorundaydılar. Bunu ihmal edenler bunun hesabını verirler. Çünkü bu affedilmeyecek bir suçtur. Yahut da bugün bir kulu Allah'ın bir cüz'ü kılmanın başka bir şekli, bir insanı Allah'ın makamına getirmek nasıl olur? Ya demin anlattığım gibi Allah'ın sıfatlarından bir kısmını bir insana vermek şeklinde olur. Yahut da Allah'ın yetkisini insana vermek şeklinde olur. Kanun koymak, insanlara yön vermek Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır. Ve Allah Azze ve Celle bu hakkı kimseye vermemiştir. Hükmetme hakkı kendine aittir. Eleysallahu bi ahkamil hakimin buyurmuştur. Allah hakimlerin hakimi değil midir? Hükmedenlerin hükmedeni o değil midir? Dolayısıyla hiç kimsenin Allah'ın koymuş olduğu hükümlere aykırı hükümler koyma hakkı yoktur. Her kim ki böyle bir şey yaparsa kendini Allah'a ortak koşmuş ve kendisini o derece yetkili görmüş demektir. Her kim ki böyle insanlara bu hakkı tanıyacak olursa, onlar da onları Allah'a ortak koşmuşlar demektir. Onlara kul olmuşlar demektir. Onlara kul olmayı kabul etmişler demektir. Allah'ın bir cüz'ü gibi onlara bu yetkiyi vermişler demektir. Allah'ın bir cüz'ü gibi onları görüyorlar demektir. Başlarındaki kimselere bu hakkı tanıyanlar, Allah Azze ve Celle'nin hakkı olan bir şeyi kullara verenler, onlara Allah'ın dünyasında istedikleri gibi kendi kafalarına göre hükmetme yetkisini tanıyanlar, gelin bizi istediğiniz gibi idare edin, Allah'ın kitabına da bakmanıza gerek yok diyenler, Allah'ın kitabını referans olarak almayacağını bilmelerine rağmen, Allah'ın kitabına bakmadan İnsanları idare edeceğini bilmelerine rağmen onlara bu yetkiyi verenler, bu hakkı tanıyanlar, onların Allah Azze ve Celle gibi yetkisi olduğuna inananlar, onları Allah'ın bir cüz'ü gibi ona denk, onun haklarına sahip, Allah'tan bir parça gibi görmüş olurlar. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerini buna benzer şirklerle, ama uluhiyette, ama rububiyette, ama Allah'ın sıfatlarında, Allah'ın yetkilerinde ortak koşanlar, ama Allah Azze ve Celle'ye ibadeti terk edip kullara ibadet edenler, yahut Allah ile beraber kullara da ibadet edenler, Allah ile beraber kullara da itaat edenler yani, bu şekilde olanlarla mücadele etsinler diye peygamberlerini gönderdi. Peygamberlerinin gönderiliş gayesi evvela şirk ile mücadele idi. Görüyorsunuz ki burada Allah Azze ve Celle ateizmle bu kadar meşgul olmuyor, ona cevaplar vermiyor, şirke karşı cevaplar veriyor. Ey Resulüm, onlara sorsaydın men halakas semavati vel ard, gökleri ve yeri kim yarattı deseydin, muhakkak ki derlerdi ki halakahunnel azizul alim, onları aziz ve alim olan Allah yarattı. Allah Azze ve Celle onların ateist olmadığını bize ifade ediyor yani. Kur'an ateistler üzerinde durmuyor, müşrikler üzerinde duruyor. Çünkü ateistler her zaman azdır, müşrikler her zaman çoktur. Bu kadar mahlukat varken bu kadar mahlukatın kendi kendine olduğunu söylemek, bu kadar ileri derecede saçmalamak çok az insanın yaptığı bir şeydir. Ama Allah'a kabul edip Allah'a ortak koşmak çok insanın yaptığı şeydir. Onun için Kur'an sürekli olarak bu gerçek üzerinde durur. Neredeyse hangi sayfasını açarsanız açın, bazen açık, bazen üstü kapalı, bazen ima ile bu gerçek üzerinde durduğunu görürsünüz. Tevhid gerçeği üzerinde durur Kur'an-ı Kerim. Çünkü insanlar tevhidden her dönemde sapmaları göstermişlerdir, şirke temayül göstermişlerdir. Her doğan İslam fıtratı üzere yaratıldığı halde yine de insanların içinden niceleri şirke temayül göstermektedir. Allah'a ve Resulüne itaat etmeyenler kullara itaat etmektedir. Allah Azze ve Celle o yüzden sürekli olarak bu gerçek üzerinde durur. Dolayısıyla müminler de bu gerçek üzerinde sürekli olarak durmalıdırlar. Çünkü insan bu gerçeği unutmaktadır. Çünkü insan unutkan bir varlıktır. O yüzden Kur'an-ı Kerim bu gerçeği Kur'an boyunca anlatır. Serpiştirerek bir yerde anlatıp da bitirmez meseleyi. Sürekli olarak karşımıza çıkar. Peygamber kıssalarında değişik yerlerde sürekli olarak karşımıza çıkar. Ve böylece bütün peygamberlerin kavgasının aynı olduğunu anlamış oluruz. Tarih boyunca olan mücadelenin aynı mücadele olduğunu, farklı bir kavga olmadığını anlarız. Tarih boyunca olan mücadele aynı mücadeledir. Başka bir mücadele yok. Allah'a ortak koşulmuştur sürekli olarak. Allah'ın yetkileri gasp edilmiştir. Ve Allah'ın yetkilerini gasp edenlere insanlar itaat etmişlerdir. Allah'a itaat etmeyenler kullara itaat etmiştir. Kur'an o yüzden bu gerçek üzerinde sürekli olarak durmuştur. Çünkü insan bu gerçeği kabul etmeden cennetin kokusunu bile alamayacaktır. Tevhide inanmadan ölenler, La ilahe illallah'ın manasını anlayarak buna inanmadan ölenler, Allah'a ortak koşmuş olarak ölenler, cennetin kokusunu bile alamayacaklardır. Onun için dinin en ehemmiyetli meselesi bu olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle kitabı boyunca bu mesele üzerinde durur. Başka meseleler anlatır ama getirir meseleyi hep buna bağlar. Tıpkı bir ağacın 100 tane dalı olur. O dalların üzerinde belki 5000, 10000 tane yaprak olur. Ama hepsi sonuçta aynı köke bağlıdırlar. Hangisinden de bahsetseniz, hangi yaprağı tutsanız, hangi dalı tutsanız, hepsinin aynı köke bağlı olduğunu görürsünüz. İşte dinin de kökü La İlahe İllallah'tır. Onun için hangi meseleyi Kur'an-ı Kerim anlatırsa anlatsın, getirip aynı noktaya bağlar. Hem insanlara bu önemli gerçeği bir kez daha hatırlatmak ve unutmalarını engellemek için, hem de anlamamış olanlar belki bu sefer anlamış olurlar diye. Geçenkinde anlamayan belki bu sefer anlamış olur. Bir sayfa evvelinde, iki sayfa evvelinde anlamayanlar belki bu defa anlarlar diye. Onlar Allah'a bir takım kulları ortaklar yaptıkları gibi, Allah'ın cüzleri gibi onları kabul ettikleri gibi, onlara bu makamı verdikleri gibi, melekleri de Allah'ın kızları olarak görmüşlerdi. Halbuki meleklerin yaratılışını görmemişlerdi. Allah melekleri yaratırken onlar orada değildiler. Ve Allah'ın meleklerini gözleriyle görüyor değillerdi. Gayb hakkından nasıl konuşabiliyorlardı bu şekilde? Allah'ın peygamberlerinin verdiği bilgileri, gaybla ilgili bilgileri kabul etmeyenler nasıl oluyor da hiçbir yere dayanmadan böyle gaybi mevzularda konuşabiliyorlar? Allah'ın meleklerini kız olarak görüyorlardı ve Allah'ın kızları diyorlardı. Putlarını da ekseriyetle dişi suretinde yapıyorlardı. Zayıf ilahlar istiyorlardı. Kendilerine karışmayacak, kendileri üzerinde hükmetmeyecek ilahlar istiyorlardı. Kadınları zayıf görüyorlardı. O yüzden putlarını da o şekilde yapıyorlardı. İlahlarının birçoğunun isimleri dişi isimleridir. Suret olarak da bir kısmı dişi suretindeydi. Böylece kendilerine karışmayan ve karışamayacak olan, kendilerine hükmetmeyen ilahlar meydana getiriyorlardı. Hem zaten taştan topraktan olanlar konuşmazdı, onlara talimat vermezdi. Onlara bir şey demezdi, yaptıklarına yapmadıklarına karışmazdı. Hem ondan dolayı onları ilahlaştırıyorlardı. Onlara karışmayacak olan ilahlar istiyorlardı. Onları ilahlaştırdıklarını iddia ediyorlardı. Hakikatte onlara da değil, kendilerine uyuyorlardı. Nefislerine uyanlar her zaman kendilerine karışmayacak ilahlar uydururlar. Ya mezardakileri ilahlaştırırlar, nasılsa o mezardaki onlara oradan talimat göndermiyor. Ya o yüzden mezardakileri ilahlaştırırlar, ya gökteki yıldızı ilahlaştırırlar, yahut da bir takım ideolojileri ve ideologları ilahlaştırır, putlaştırırlar. Çünkü o ideolojileri nasılsa istedikleri gibi eğip bükmeleri mümkündür. Nasılsa onların adına istedikleri gibi konuşmaları ve değişiklikler yapmaları mümkündür. Nasılsa o ideolojiler sayesinde her birisi köşeyi dönmektedir ve istediği gibi yaşamaktadır. Nefsine uygun bir hayat sürebilmektedir. Dolayısıyla neden onları ilahlaştırmasınlar ki? Hakikatte onları gerçekten ilah olarak gördüklerinden de değil. Saygılı olsalardı bir kere kendileri için istemediklerini Allah için istememeleri gerekirdi. Eğer gerçekten Allah'a saygılı olsaydılar, kendileri için kız evladını istemiyorlardı, Allah'a onu uygun görüyorlardı. Bu Allah'a olan saygısızlıkları. Allah Azze ve Celle onların çelişkilerini onların yüzlerine vuruyor. Siz kendiniz için uygun görmediğinizi nasıl oluyor da Allah için uygun görüyorsunuz? Bugün de böyledir. Bugün de böyledir. Değişik versiyonlarıyla mevcuttur bu anlayış. Bazen kendimiz için uygun gördüğümüzü Allah için uygun görmememiz doğru olabilir. Bizim için uygun olan bir şey Allah için uygun olmaz. Ancak bu her zaman için böyle değildir. Bizim için uygun olan şey Allah için de uygun olur. Mesela bazen insanlar kendilerini Allah'ın makamına koyuyorlar. Ve mesela kendileri için uygun gördüklerini Allah için uygun görmüyorlar. Allah'ın da ötesine geçiriyorlar kendilerini. Kendileri için uygun gördüklerini Allah için uygun görmüyorlar. Mesela bir insana deseniz ki senin şu üzerindeki elbiseye ben el koyabilir miyim? Hayır der. Bunu uygun görmez. Senin ceketini ben zorla alabilir miyim? Hayır der. Buna hakkın yok. Madem ki ona hakkı yok, o zaman dünyada Allah'ın neden kendin için uygun görmediğini Allah için uygun görüyorsun da Allah'ın hakkını Allah'tan alıyorsun? Kendin için uygun görmüyorsun. Benim ceketimi başkası alamaz diyorsun. Benim yetkilerimi başkası kullanamaz diyorsun. Ama Allah'a geldiği zaman Allah'ın yetkilerini başkaları kullanabilir, öyle mi? Bazıları kendileri için uygun görmediğini Allah için uygun görüyordu. Mekke müşriklerinin dişileri Allah'ın kızları olarak görmeleri gibi, melekleri Allah'ın kızları olarak görmeleri gibi, kendileri için dişi evladı uygun görmeyenler Allah için dişileri uygun görüyorlardı. Bunun tersine bir kısmı da kendisi için uygun gördüğünü Allah için uygun görmüyor. Bir şeyin sahibi kimse onun dediği olur diyor. Bu ceket benimse benim dediğim olur diyor. Burada yetkili bensem benim dediğim olur diyor. Bu ev benim evimse burada benim dediğim olur diyor. Bunu kendisi için uygun görüyor. Hatta başka bir şey söyleseler kabul etmiyor. Ve bu hak değildir, adalet değildir diyor. Ama Allah için olduğu zaman bunu uygun görüyor. Dünya Allah'ın dünyası değil mi deseniz, evet der. Peki o zaman neden Allah'ın dünyasında başkalarının dediğinin olmasına razı oluyorsun? Yahut da neden senin dediğinin olmasını istiyorsun? Başkası senin malın üzerinde söz sahibi olsaydı kabul eder miydin? Neden sen Allah'ın mülkü üzerinde söz sahibi olmak istiyorsun? Kimi kendisine uygun görmediği şeyi Allah'a uygun görmekle şirk içerisindedir. Kimi kendine uygun gördüğü şeyi Allah'a uygun görmemekle, kendine hak olarak gördüğünü Allah'a hak olarak görmemekle şirk içerisindedir. Ve Allah Azze ve Celle onları bize, onların çelişkilerini bize anlatır ve sonra buyurur ki وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ dediler ki eğer Allah, Rahman olan Allah isteseydi, dileseydi biz bunlara kulluk etmezdik. Yani Allah müsaade ediyor ki biz bunlara kulluk ediyoruz. Allah müsaade ediyor ki biz şirk içerisindeyiz, müşriyiz. Allah müsaade etmese biz nasıl müşrik olurduk? Allah'ın müsaade etmesi razı olduğunu göstermez ki. Allah Azze ve Celle dünyayı imtihan için yarattığından dolayı müsaade ediyor. Eğer her bir günah işlemek isteyene Allah müsaade etmeyecek olsaydı, o zaman imtihanın ne manası olurdu? Talebe imtihanda mesela yanlış yazacak, hoca buna müsaade edecektir. Eğer hoca o yanlış yazdığında hemen müdahale edip ona izin vermeyecek olsa, hayır bunu yazmayacaksın dese, o zaman imtihanın ne manası kalır? Hoca benim yazdığımı gördü, baktı ama yine de seslenmedi. Demek ki benim yazdığım doğrudur diyebilir mi talebe? Bu onu gösterir mi? Hoca elbette ki seslenmeyecek. Adaletin gereği budur. Hoca herkese ders vermiştir. Ve herkesi imtihan etmektedir. Herkese aynı dersi vermiştir. Aynı soruları sormaktadır. Dolayısıyla tabii ki karışmayacaktır. İsteyen istediğini yazacaktır. Hoca bakar ve seslenmezse bu hocanın senin yazdıklarını doğru gördüğü manasına gelmez. Kul şirk içerisinde yaşar. Bu Allah'ın onun şirkini doğru gördüğü manasına gelmez. Kul bir adam öldürür. Sonra bu adam öldürmesin Allah tarafından engellenmediği için demek ki Allah benim bu yaptığımı doğru kabul etti diyemez. Zina eder. Benim zinamı Allah doğru kabul etti, memnun kaldı demek ki bundan diyemez. Hırsızlık yapar, bundan Allah razıdır diyemez. O halde nasıl oluyor da bir müşrik şirk konusunda en önemli meselede zinadan da hırsızlıktan da her günahtan da büyük olan bu büyük günah, en büyük günah konusunda Allah'ın buna razı olduğunu söyleyebilir. Bu Allah'ı suçlamaktır. Allah'a iftira atmaktır. Ve bu şeytanın ahlakıdır. Şeytan Hazreti Adem'e secde etmeyince cennetten kovulmuştu. Bunun üzerine dedi ki ya Rabbi beni azdırmana karşılık, beni bu günaha sokmana karşılık sen yani biliyordun ben Adem'e secde etmem. Sen bunu bile bile yaptın bana. Allah'ı suçladı. Bime agvaytani der. Böyle dedi. Beni bu suça itmene karşılık Allah'ı suçluyor. Kendisini suçlayacağına. Sen öyle imtihana sokulmasaydın, Adem'le imtihana sokulmasaydın bile yine de sende o hastalık, o kibir hastalığı var mıydı, yok muydu? O halde kendini suçla. O imtihana Allah seni sokmasaydı da Sende o hastalık var mıydı, yok muydu? Böyle bir olay olmasaydı bile, zaten öyle bir şey kalbinde, öyle bir hastalık olmasaydı böyle bir imtihan da olmazdı. Hastalık olmadan ilaç yazılır mı? Allah sana bir ilaç yazmıştı. Tedavi etmek istedi seni. Sende kibir vardı. Allah Adem'e secde et dedi. Et ki kibirden kurtulasın. Kibri yıkmanın en kestirme yolu secde etmektir. En şerefli yerin alnını secdeye kapamak insanı kibirden kurtarmanın en kestirme yoludur. Allah'ın bu hükmü, bu emri bir tedavi idi. Şeytan tedaviyi kabul etmek istemedi. Hata ettim. Hata etti ama hatada ısrar etti. Herkes hata eder. Adem de hata etti. Adem de hata etti. Meyveden yedi. Ama onun hatası şeytanın tahrikiyle oldu. Ama şeytanı tahrik eden bir şeytan yoktu. Şeytan Allah'ı suçluyor. Suçlayacak kimse yok. Allah'ı suçluyor. Biz şeytanı suçlayacağız kıyamet gününde. Ya Rabbi şeytan bize böyle yaptı diyeceğiz. Başımızdaki reisleri suçlayacağız. Nefsimizi suçlamamak için herkesi suçlayacağız. Anamızı babamızı da suçlayacağız. Kendimizi suçlamamak için herkesi suçlayacağız. Şeytanın suçlayabileceği kimse yok. Allah var, Allah'ı suçluyor. Şeytanın ahlakı, hata etti, hatada ısrar etti. Hazreti Adem de hata etti ama hemen tevbe etti. Fetelakka Ademu min Rabbihi kelimatin fetebe aleyh. Rabbinden bir takım tevbe kelimelerini öğrendi. Nasıl tevbe edileceğini öğrendi ve Allah da onun tevbesini kabul etti. Adem de hata etti, şeytan da. Hata edip hata üzerinde ısrar edenlerde şeytanın ahlakı vardır. Hatadan hemen dönenlerde, ısrar etmeyenlerde Adem'in ahlakı vardır. Adem o yüzden şeytandan üstündür. O beni ateşten yarattın deyip dursun. Ben ateşten, Adem topraktan yarattın, ben ona nasıl secde ederim? Deyip dursun. O istediği kadar bundan dolayı üstün olduğunu zannetsin. Ene hayrun minhu desin. Ben ondan hayırlıyım çünkü ben ateştenim desin. Bununla olmuyor hayırlı olmak. Üstünlük bununla olmuyor, maddeyle olmuyor. Maddeciler, materyalistler. İlk materyalist şeytan olduğunu bilsinler. İlk maddeye bakan, maddeye göre değer veren oydu. Şeytan kendini suçlayacağına Allah'ı suçladı. Ya Rabbi beni azdırmana karşılık. Yani suçlu Allah öyle mi? Bugün aynı ahlak birçok insanda vardır. Kaderi suçlar. Sorar, hocam ben içki içiyorum, namaz kılmıyorum, mesela adam öldürdüm. Benim kaderimde var mı yok mu? Hoca ne desin? Tabii ki kaderinde var diyecek. Ne desin başka? O zaman benim kabahatim ne diyor adam? Madem kaderimde var, benim kabahatim ne? Allah'ı suçluyor yani. Aynen şeytan gibi. Aynen müşrikler gibi. Müşrikler de diyorlardı ki biz Allah'a ortak koşuyorsak, Rahman'a ortaklar koşuyorsak demek Rahman olan Allah buna razıdır. Allah'ı suçluyor. Allah neden kendisine ortak koşmanızı istesin? Bütün mülk onun olduğu halde neden mülküne birisini ortak etsin? Hangi sebeple? Bunun mantıklı bir açıklaması olabilir mi? Neden Allah tek olduğu halde neden çeşit çeşit şirklere müsaade etsin? Neden Allah bir kulunun içine girsin? Neden Allah kendinin oğlunu kendisi için bir oğul edinsin? Neden kendini ortak etsin? Neden birisini kendinin bir cüz'ü makamına getirsin? Neden? Buna ihtiyacım var.
Neden kainatın bir kısmını filanlara teslim etsin, onların idaresini onlara bıraksın? Neden? Kendi idare edemiyor mu? Yaratıyor da idare mi edemeyecek? Zaten çalışmıyor ki. Ol diyor, oluyor. Hep böyle olsun diyor, hep öyle oluyor. Her gün, her saniye onunla uğraşmasına da gerek yok. Bu hep böyle olacak der, hep öyle olur. Neden birilerini kendine ortak etsin ki? İhtiyacı mı var? Hiçbir haklı gerekçeleri yok. Saçmalıyorlar. Ve eğer biz bunu yapıyorsak demek ki Allah böyle istedi diyorlar. Açıklamaları bundan ibaret. Bu gerçek bir açıklama olabilir mi? Şeytan gibi müşrikler de Allah'ı suçluyorlar. Allah'ın üzerine atıyorlar. Yani bizim şirkimizden Allah sorumludur diyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle şirke razı olmadığını defalarca peygamberleri vasıtasıyla öğretti ve affetmeyeceğim günah budur dedi. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi şey'en. Allah kendisine hiçbir şeyin ortak koşulmasını bağışlamaz. Kendisine hiçbir şeyin ortak koşulmasını, bir şeyin kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki diğer günahları istedikleri için bağışlar. Ve yagfiru, bunun dışında mağfiret eder ama bunu mağfiret etmez. Bunu ve yagfiru dune zalike limen yeşe, istediği için ama herkes için değil. Herkesin günahını bağışlamak zorunda değil. Kulundan razı ise şirk dışındaki diğer günahlarını istedikleri için bağışlar. Allah şirki bağışlamayacağını açıkça ifade ediyor. Ve onlar diyorlar ki eğer Allah istemeseydi biz müşrik olmazdık. Allah'ın sessiz kalması imtihanın gereği olduğu halde. Halbuki Allah Azze ve Celle onlara iç alemlerinden defalarca ikaz ediyor. Bu yanlıştır. Bu putlar ya da bu varlıklar kainatın idaresinde söz sahibi olamazlar. Bunlar acizdirler. Bunlar mahlukdurlar. Bunlar mahlukatı idare edemezler. Kendi iç alemlerinde onlara aslında defalarca Allah sesleniyor. Dış alemden de sesleniyor, peygamberler gönderiyor, kitap gönderiyor. Bütün bunlara rağmen onlar hala diyorlar ki Allah böyle istedi. Yeni bir din uyduruyorlar. Bugün bunu şöyle anlamalısınız. Yeni din uyduranlar. Ilımlı İslam diye bir din uyduruyorlar. Hayata karışmayan bir din. Hayatın dışında bir din. Ve ondan sonra medeniyeti olmayan, şeriatı olmayan, kanunları olmayan, sadece inanç, ibadet ve ahlaktan ibaret olan bir din uyduruyorlar. Sahte bir İslam meydana getiriyorlar. Ve ondan sonra da işte Allah bundan razıdır diyorlar. Allah'ın dini işte budur diyorlar. Allah'ın kitabına uygun olmayan, hakikatlere uygun olmayan bir takım inançlar uyduruyorlar. Sonra da Allah'ın kitabı, Allah'ın dini işte budur ve buna uygundur diyorlar. Bugün o müşriklerin söylediklerinin bir başka versiyonu bugün bu şekilde cereyan etmektedir. Halbuki Allah'ın neyi murad ettiği kitabıyla anlaşılır. Allah katında neyin doğru olduğu kitabıyla anlaşılır. Ona bakmak icap eder. Onlar ise nereye bakıyorlar? مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ. onlar bu şekilde konuşurlarken bir şeye bakmıyorlar. Ellerinde hiçbir ilim yok, hiçbir delilleri yoktur. Zaten şirkin delili olamaz. Batılın hiçbir zaman haklı bir delili olamaz. Cevap verilemeyecek bir delili olamaz. Batılsa mutlaka reddi mümkündür. Eğer reddedemiyorsak o bizim kendi zayıflığımızdandır, cahilliğimizdendir. Yoksa batıl reddi kolaydır. İki kere iki beştir diyen adamı reddetmek kolaydır. İki kere iki üçtür diyeni reddetmek kolaydır. Reddedemiyorsak acizliği kendimizden bileceğiz. Hakta acizlik olmaz. Hak her zaman üstündür. Onların hiçbir delili yoktur. Kur'an buyuruyor. Onlar bunu söylerlerken ellerinde hiçbir delil yok. Batılın delili olamaz. Allah böyle istiyor diyorlar. Biz eğer Allah ortak koşuyorsak Allah böyle istiyor. Bugün de diyorlar ki Allah'ın dini işte böyle. Namaz, oruç, ahlak. İslam bu kadardır diyorlar. İslam'ın devletle alakası yoktur diyorlar. İslam bir devlet nizamına sahip değildir diyorlar. İslam'ın kendine has bir medeniyeti yoktur diyorlar. Ve Allah dünya işlerini tamamen bize bıraktı diyorlar. O zaman bu kitaptaki bu hükümler neden? Bu kitap kıyamete kadar geçerli mi değil mi? Madem geçerli, o zaman siz hangi hakla Allah bu işi bize bıraktı diyorsunuz, Allah'ın hükümlerini değiştiriyor ve biz hükmedebiliriz diyorsunuz ve işte din budur diyebiliyorsunuz. Din buna müsaade eder diyebiliyorsunuz. Bunları kime söyletiyorlar? Hocalara. Dine karşı bir din meydana getiriyorlar. Tıp profesörüyle, matematik profesörüyle, kimya profesörüyle dine karşı mücadele edemezsiniz ki. Edemezler ki yani. Dine karşı mücadele vermek isteyenler elbette ki bir hoca ile bunu yapabilirler. Dine karşı bir din meydana getirerek bunu yapabilirler. Dine karşı dini de bir hoca meydana getirebilir. Kimyacı değil, biyolojici değil, tıpçı değil. Onlara söyletirler bunu. Onlar din adına konuşurlar. Derler ki Allah'ın dininde bunların iddia ettiği şeyler yok. Devlet yok, medeniyet yok. Allah'ın dini ibadettir, inançtır, ahlaktır. Konulmuş olan bir takım hükümler varsa bile o hükümler de o zaman içindir, bu zaman için değildir. De bunu söyletirler. Yeni bir din meydana getirtirler onların eliyle. Bu şekilde İslam'ı mevcut düzenlerle uzlaşan bir din haline getirirler. Öyle bir din ki mevcut düzenleri kabul etmektedir. Zulme karşı mücadele etmeyen, kendi medeniyetini kurma gayreti içinde olmayan, kendi ahkamını yürürlüğe koyma gayreti içinde olmayan bir din meydana getirirler. Ve işte din budur derler. Ama bunun için ellerinde hiçbir delil yoktur aslında. Mesela dinin hükümleri o zaman içindir, bu zaman için değildir diyenler neye göre söylüyorlar? Hangi delille konuşuyorlar mesela? Bu kitap kıyamete kadar geçerli mi değil mi? Bu peygamber kıyamete kadar geldi mi, gelmedi mi? Yeniden peygamber gelecek mi? Yeniden kitap gelecek mi? Madem gelmeyecek, o halde bu kitapla kıyamete kadar tüm insanlar mesuldürler. Bu hükümler o zaman için değil, kıyamete kadar geçerli. hangi delile dayanarak o zaman içindir, bu zaman için değildir diyorlar? Ellerinde hiçbir delil yok. Kur'an buyuruyor ki, bu kitabı sana indirdik, insanları uyarasın diyen. Ve men belag, ve bütün kime ulaşırsa bu kitap, bu dava kime ulaşırsa hepsini uyarasın diye. Kıyamete kadar yani. Bütün zamanlar ve bütün mekanlar yani. Bütün zamanları ve bütün mekanları, tüm insanları uyarasın diye. Belli bir zaman için değil. Belli bir kavim için değil. Ve men belag, bütün ulaşmış olanları uyarman için. Allah Azze ve Celle böyle buyurduğu halde onlar dinin hükümleri bu çağ için değilmiş gibi konuşurlar. Bunun için ellerinde bir delil yoktur. Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Allah ne kadar mübarektir ki sana, kuluna şu kitabı, şu Furkan'ı indiren Allah ne kadar mübarektir, neden indirmiştir? لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَز۪يرًا, bütün alemlere uyarıcı olsun diye. Sadece Arabistan'ı değil, bütün alemler kıyamete kadar. Yeni peygamber gelmeyecek, yeni bir kitap gelmeyecek. Bu hükümler sadece o günküler için olursa, sonrakiler hangi hükümlere göre mahkeme-i kübrada hesap verecekler? Hangi hükümlere göre o zaman hesap verecekler? Allah neye göre hesap soracak? Bugünküler eğer o hükümlerden mesul değillerse? Ellerinde hiçbir delil yok. مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ İnhum illa yahrusun. Onlar başka bir şey yapmıyorlar, ancak yalan söylüyorlar. Ancak yalan söylemektedirler, çünkü bir delile dayanmamaktadırlar. Demek ki bir ilme dayanmayan adamın sözünün yalan olma ihtimali yüksektir. Ama yalan, ama yanlış. Çünkü bir ilme dayanmamaktadır. Kur'an bu şekilde demiş oluyor ki, konuştuğunuz şey eğer bir ilme dayanmıyorsa, vahye dayanmıyorsa, Kur'an'a, sünnete dayanmıyorsa, Allah'tan gelen bir malumata dayanmıyorsanız, kafanızdan konuşuyorsanız yalancı o durumunda olabilirsiniz. Dikkat edin. Kur'an'a, sünnete dayanmadan konuşuyorsanız yalancılar sınıfından olabilirsiniz. Dikkat edin kendinize. Çünkü kafandan konuşuyorsun. Kafasından konuşan ya bilerek yalan söylemektedir ya da bilmeyerek yanlış konuşmaktadır. Doğru olma ihtimali düşüktür. Çünkü yanlış çoktur, doğru bir tanedir. O doğruyu bulmak kafadan konuşmakla çok zordur. Çünkü yanlış sonsuzdur. Doğru bir tanedir. O kadar yanlışın içinden kafandan bir doğruyu bulmak hiç kolay değildir. Gaybdan gelen bir bilgiye muhtaçsın. Em ateynâhum kitâben min qabli fehum bihi mustemsikûn. Yoksa biz onlara bir kitap verdik daha evvel de ona mı yapışmışlar? Ona mı tutunuyorlar? Daha evvelden yani bu kitaba uymuyorlar da, acaba daha evvelden ellerinde bir kitapları var da ona mı uyuyorlar? Biz onlara bir kitap verdik de bizim haberimiz mi yok? Kur'an-ı Kerim demek istiyor ki, gayb hakkında kafanızdan konuşamazsınız. Gayb hakkında Allah'a dayanmak zorundasınız. Allah'a dayanmayan bilgiler yanlış olma ihtimali yüksek olan bilgilerdir. Kur'an-ı Kerim biz onlara diyor, başka bir kitap mı verdik yoksa? Ona mı tutunuyorlar? Yani bir kitaba tutunmak zorundasın. Yoksa nefsine göre davranırsın. Bir kitaba göre konuşmayanlar, bir kitaba göre, Allah'tan gelen bir kitaba göre, اَتَيْنَا buyurması özellikle burada bu şekilde buyurulmuş olması, biz ona bir kitap mı verdik? Yani benden başka bir şeye dayanıyorsan da geçerli değil. Bana dayanmalısın. Din adına bana dayanmak zorundasın, buyuruyor Allah Azze ve Celle. Onlar ona mı sarılmışlar? Ellerinde bir kitap var mı ki? Kur'an'dan başka bir kitap mı var? Tevrat ve İncil sahipleri, bize sizden evvel kitap verildi diyebilirler. İşte biz ona tutunmuşuz diyebilirler. Müşriklerin böyle bir şeyleri de yok ellerinde. 2500 yıldır oraya bir peygamber gelmemiş. Hazreti İsmail'den sonra peygamberimize kadar o dönem 25 asır oraya peygamber gelmemiş. Neye dayanıyorlar? Kendilerini Hazreti İbrahim'in torunları olarak kabul ediyorlar. Öyleler zaten. Ona dayanıyorlar. Ama Hazreti İbrahim bir muvahhid idi, tevhid ehli idi, şirkle mücadele etmişti. Neye dayanıyorlar? Dayanakları yok. Demek ki din mevzuunda gaybi bir kaynağa dayanmak, hatasız bir kaynağa dayanmak, bir kutsala dayanmak zorundayız. Kutsalı olmayanlar hiçbir zaman iddialarının doğru olduğunu iddia edemezler. O senin görüşün, hatalı olabilir. Kutsala dayanmıyorsa, hatasız olan kaynağa dayanmıyorsa, onun doğruluğunu iddia edemezsiniz. İnsanlar her ne diyorlarsa hepsinin yanlış olduğu ortaya çıkıyor zamanla. Bilim adamları bir şey söylüyorlar, 5 sene sonra bir başka bilim adamı onun yanlış olduğunu söylüyor. Birisi bir kanun koyuyor, 5 sene sonra kanunu değiştirmek zorunda kalıyorlar. İnsanlar hiçbir zaman ne kendi ideolojilerinden, ne bilimlerinden, ne de başka bir şeyden hiçbir zaman %100 emin olamazlar. Çünkü insana dayanan şey insan gibi eksiktir. Eksik olduğumuzu kendimiz biliyoruz zaten. Görüyoruz da her gün. Dolayısıyla insanın kendi haddini bilmesi icap eder. Haddini bilmeyenler nasıl olur da Kur'an'a dayanmadıkları halde, bir kaynağa dayanmadıkları halde, yeryüzünde olmalarına rağmen, bir kul olmalarına rağmen, gaybtan bir bilgi almadan nasıl olur da konuşurlar? Böyle bir şey mantığı yoktur. Bu haklı bir konuşma olamaz. Ama insanlar hep bunu yapmışlardır. Bir kaynağa dayanmaksızın din adına konuşmuşlardır. Allah Azze ve Celle onların hiçbir delilinin olmadığını ifade ediyor. Ve delilin ancak Allah'tan gelen kitap olabileceğini ifade ediyor. Onun dışındakileri delil olarak Allah görmüyorsa biz de göremeyiz. Bel kâlu inne vecedne ebâene alâ ümmeh. Onlar bir şey söyleyemediler. Ellerinde bir delil olmayınca bu sefer dediler ki biz atalarımızı bu yol üzerinde bulduk. Delilleri bundan ibaret. Atalarımız da bizim gibi müşrikti dediler. Atalarımız da putperestti. Demek ki bu doğru yani, öyle mi? Kur'an onlara birçok yerde cevap verir. Ya ataları da yanlış yolda giden cahil kimseler olsalar da mı? Yine mi onları takip edecekler? Atalarına uyanlar hangi delile dayanarak atalarına uyuyorlar? Atan yapınca doğru mu oluyor? İnsanların geçmişe karşı kutsallaştırma ya temayüllü olduklarını anlıyoruz bu ifadeden. İnsanoğlunda demek ki geçmişi, atalarını kutsallaştırmaya temayül vardır. Demek ki insan geçmişi kutsal görmek istiyor, görebiliyor. Demek insan geçmiştekilerin hatalı olamayacağını düşünüyor, düşünmek istiyor. Düşünmek istiyor. Neden? Çünkü çok iyi biliyor ki geçmiştekiler kendisine karışamıyorlar. Ölmüş gitmişler. Oradan kalkıp gelip de onlara talimat mı verecekler? Onu çok iyi bilmektedirler. Onun için geçmişe dayanıyorlar. Halbuki geçmişlerinde Hazreti İbrahim de var. Neden Hazreti İbrahim'in izinden gitmiyorlar da putperest atalarının izinden gidiyorlar? Halbuki Hazreti İbrahim vahid idi ve onların en eski atası. Ve Hazreti İbrahim ataların izinden gitmemişti. Hazreti İbrahim'in izinden gittiklerini iddia ediyorlar. Onun torunu olmakla övünüyorlar. Halbuki Hazreti İbrahim tevhid ehli idi. Ve Hazreti İbrahim atalarının değil, Hakk'ın izinden gitmiş idi. Hatta atalarına karşı mücadele vermişti. Hatta babasına karşı da. Ey baba diyordu ona. Seni de kavmini de apaçık sapıklık içinde görüyorum. Hazreti İbrahim babasını taklit etmedi. Babasının babasını da taklit etmedi. Kavmini de taklit etmedi. Ama onlar biz babalarımıza uyuyoruz, atalarımıza uyuyoruz diyorlar. Biz atalarımızı bir ümmet üzerinde, yani bu yol üzerinde bulduk. Ümmet kelimesi bazen din manasında kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de ümmet 5-6 manada kullanılıyor. Ekseriyet de aynı inanca inanmış olanlar demektir ümmet. Kur'an'da kullanılımı ekseriyetle bu manadadır. Aynı inanca inanmış olanlar ya da aynı kökenden gelenler. Kelimesi anne manasında da kullanılıyor. Anne insanın kökenidir ya hani. Aynı şekilde ümmet oradan alınmış bir isimdir ve yani aynı kökenden gelenler aynı ümmettirler. Kur'an-ı Kerim bir ayette buyuruyor ki tüm insanlar tek ümmetti. Yani aynı soydan geldiler Adem ile Havva'dan. Ve hepsi de ilk başta Adem ile Havva muvahhid idiler, tevhid ehli idiler. Aynı ümmet idiler. Tüm insanlar tek ümmet idiler. Aynı kökenden gelenlere ümmet denir. Ve Allah Azze ve Celle onların bu kelimeyi kullandığını söylüyor. Diyorlar ki biz atalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk. Yani bir din üzerinde bulduk. Bir yol üzerinde, bir mezhep üzerinde bulduk. Yani biz onların taklitçisiyiz. Bu bir bakıma atalarını kutsallaştırmaktır. Bir taraftan da bir mazeret söylemektir. Yani bizim mazeretimiz var demek istiyorlar. Yani biz ne yapalım yani atalarımız böyleydi gibi. O manaya da gelebilir. Ne yapalım yani? Yani bizim delilimiz yok. Biz bunları onlardan öğrendik. Yani hata varsa da bizim değil yani. Halbuki akıllı bir varlıksın. Hem atalarının içerisinde neslinden gelmekle övündüğün Hazreti İbrahim var. Neden ona uymuyorsun? Kur'an-ı Kerim buyurur ki İbrahim ve Yakup oğullarına vasiyette bulundular. İbrahim ve Yakup aleyhisselam oğullarına vasiyette bulundular. Ey oğullarım dediler. Ya beni innallah istafa lekumuddin. Ey oğullarım. Allah size bu dini seçti. Eddin, İslam'ı sizin için seçti. فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Başka türlü can vermeyin. Müslüman olarak can verin. Allah size bu dini seçti. Eddin, İslam'ı seçti size. bu dini seçti size. Başka türlü can vermeyin. Madem ataların izinden gidiyorlar, onlar yakın atalarını kastediyorlar. Halbuki uzak atalar Hazreti İbrahim. İşlerine geleni alıyorlar. Halbuki en uzak atamız Hazreti Adem. Mümin idi, muvahhid idi. Madem ataysa işte en eski ata o. Nasıl ki şimdiki bazı kimseler atalarının peşinden gittiğini söylüyorlar. Atam izindeyiz diyorlar. Atalarımızın izindeyiz diyorlar. Senin atan daha evvel Osmanlıydı. Onu neden ata olarak görmüyorsun? Sen 70 senelik tarihe mi bağlısın? İşin öyle geliyor senin. Senin tarihin 70 senelik mi? 1000 yıllık tarihi unutmak istiyorsun değil mi? Çünkü 70 senelik tarih işine geliyor. 70 yıl içerisinde her günah serbest oldu nasılsa. 70 yıllık tarihe bağlısın öyle değil mi? Halbuki sen 1000 yıllık tarihe bağlı olmalıydın. Ve hakka bağlı olmalıydın. Doğru olana bağlı olmalıydın. Savaştıklarının ahlakını aldın. Savaştıklarının kanunlarını aldın. Savaştığın milletlerin örfünü adetini aldın. Savaştığın milletlerin bayramını aldın. Savaştığın milletlerin kılık kıyafetini aldın. Savaştığın milletlerin harfini aldın. Savaştığın milletlerin anayasasını aldın. Savaştığın milletlerin içkisini, kumarını aldın. O zaman neden savaştı atalarımız? Madem onlar gibi olacaktık, neden savaşıldı onlarla? Neden bunca zahmet, bunca şehit? Atalarının içinden işine gelenleri alıyorlar. Hangi ataları onlara içkiyi, kumarı, zinayı serbest bıraktıysa onu alıyorlar. Atalarının içinden onlara bunlar haramdır diyen, sırat-ı müstakim üzere giden, medeniyet kuran, dünya devleti kuran, süper bir devlet meydana getiren onları almıyorlar. Aynı bunlar gibi. Mekke'nin müşrikleri atalarımız diyorlar. Senin atan evvel Hazreti İbrahim, Hazreti Adem. Çünkü Hazreti İbrahim'e uyacak olurlarsa, Hazreti Adem'e uyacak olurlarsa, Hazreti Muhammed'e uyacak olurlarsa, bir takım şeyleri değiştirmek zorunda kalacaklar. Bunu biliyorlar. Haramları işleyemeyecekler. Bunun farkındalar. Söylemiyorlar ama asıl mesele bu. Hayatlarını değiştirmeyi göze alamıyorlar. Asıl mesele bu. Ve böyle konuşuyorlar. Yalan konuşuyorlar. Yalancıdırlar. Samimi değildirler. Hayatlarını değiştirmeyi istemedikleri için onların peşinden gidiyorlar. İnsan hakkı takip etmeli, atalarını değil. Ataların doğru yoldaysa onları da takip edersin. Ama atan doğru yolda değilse yine mi takip edeceksin? Bu insanın şerefinin 5 para olmasıdır. Sen şerefli bir varlıksın. Allah'ın halifesi olmakla görevlendirilmişsin. Yeryüzünde Allah'ı temsil edeceksin. Şerefli bir varlık olarak yaratılmışsın. Ve layık olursan melekler sana secde ediyor. Allah sana ruhundan üflemiş. Allah sana ilim vermiş. Allah seni üstün yaratmış. Sen nasıl olur da hakkı arayacağına ataların izinden gidersin ve hangi atanın izinden gidiyorsun? Öyle dediler. İnna vecedna ebâena alâ ümme. Atalarımızı, babalarımızı bir ümmet üzerine bulduk. Bu yol üzerine bulduk. Hiçbir şey söyleyemeyenlerin söyleyebileceği bir laf bu. Ellerinde hiçbir delil olmayanların konuşabileceği bir şey. Ellerinde akla mantığa uygun bir delil olsaydı onu söylerlerdi. Olmayınca bunu söylemek zorunda kalıyorlar. Aslında bir bakıma itirafta bulunuyorlar. Yani elimizde bir delilimiz yok demiş oluyorlar. Bu aynı zamanda şunu gösteriyor. İnsanlar geçmişi kutsallaştırıyorlar. İnsanda böyle bir sıfat var demek ki. Böyle bir fıtrat var demek ki. Geçmişte olan şey sanki mutlak doğru gibi. Geçmiş ise yıllarca o şey yapılmışsa 50 sene, 100 sene, 200 sene, 300 sene insanlar onu yapmışsa herhalde doğrudur gibi bir kabul var insanda. Kur'an bunu yıkmak istiyor. Bu doğru bir kabul değil. İnsanlar onu 1000 sene de yapabilir, 10.000 sene de yapabilir. Doğru değilse değildir. Hak neyse odur. Ama insanda böyle bir fıtrat olduğunu görüyoruz. Ve hakikatte bunlar çok gururlu, kibirli insanlar olmalarına rağmen atalarının mukallididirler, atalarını taklit etmektedirler. Hani siz çok gururluydunuz? Peygamberi kabul etmiyor. Peygamberi görüyor. Peygamber onların arasında doğmuş büyümüş ya, onun kıymeti yok. Hak onda olsa bile, doğruyu söylese bile, onların arkadaşıymış ya daha evvel, onun çocukluğunu biliyorlar ya hani, kıymeti yok. Ama atalarını görmemişler ya, o yüzden çok kıymetli. Halbuki o atalarının zamanında kendiler yaşamış olsaydılar, şimdi o övündükleri atam atam dedikleri, belki onunla kavga edeceklerdi. Belki onunla rakip olacaklardı. Ama nasılsa ölmüş gitmiş ya, o yüzden gözlerinde çok kıymet kazanmış. Kutsallaştırıyorlar. Onun zamanında yaşasaydılar, belki onunla düşman olurlardı. Sen değil, ben baş olacağım derlerdi belki de. Belki de birbirlerini yerlerdi. Sen neden oluyorsun, ben neden olmuyorum derlerdi belki de. Hayatta olanlara muhalefet etmek daha kolay demek ki. Hayatta olana saygı duymak daha zor oluyor demek ki. Öldükten sonra kıymete biniyor demek ki. Ama Kur'an diyor ki bu yanlış. Kıymetli olan hayatta da olsa kıymetlidir. Kıymetli olanın kıymetini hayattayken bilmek lazımdır. Öldükten sonra kıymetini bilsen ne olur? Peygamberin kıymetini bilmeyenler, cahil ölmüş atalarına kıymet veriyorlar. Peygambere karşı çok gururlular. Neden sana geldi bu peygamberlik diyorlar. Gelse gelse zenginlerimize gelmeliydi diyorlar. Sen kimsin ki diyorlar. Peygambere karşı gurur yapıyorlar. Sana mı itaat edeceğiz diyorlar. Peygambere itaat etmiyorsun da neye itaat ediyorsun? Atalarına. Ataların olunca ne oluyor yani? Bunun bir haklı gerekçesini söyler misin? Atalara itaat mantıklı. Hayatta olan, seninle beraber doğmuş, büyümüş, aranda yaşayan kimseye itaat doğruyu da söylüyor olsa mantıksız, öyle mi? Asıl bu mantıksız. Hayatta olanlara demek ki itaat zor oluyor. O yüzden niceler vardır ki hayattayken kıymeti bilinmemiştir. Öldükten sonra yüceltilmiştir. Hazreti İsa'yı öldürmek isteyenler çoktu. neredeyse tabi olan pek yoktu. Alt taraf 12 tane havarisi oldu, onun içinden hain çıktı. Kıymetini bilmediler. Diğer havarileri bile onun hakkıyla kıymetini bilmediler. Ümmeti Hazreti Musa'nın kıymetini bildi mi? Ama şimdi Yahudiler nasıl anlatıyorlar Hazreti Musa, Musa deyip duruyorlar. Halbuki ataları, Musa zamanında yaşayan ataları Hazreti Musa'nın kıymetini bilmiyorlardı. Her seferinde semiyana ve asayna diyorlar, Hazreti Musa'yı çıldırtıyorlardı. Dinleyin diyordu, itaat edin diyordu, hayır diyorlardı. Musa öldükten sonra kıymetlendi. İsa öldükten sonra kıymetlendi. Halbuki kıymetli insanlar hayattayken kıymet vermek lazımdır. Kur'an kıymetli insanlara hayattayken kıymet vermediğimizi bize anlatıyor. Ölüler kıymetsiz olsa bile kıymet verdiğimizi ve bunun doğru olmadığını anlatıyor. Ve aslında bu gizli bir kibirden kaynaklanıyor. Geçmiştekileri neden yüceltiyorlar biliyor musunuz? Çünkü o geçmişteki nasılsa tekrar dönüp de gelip kendisine karışmayacak. Nasılsa ölmüş gitmiş. Bir. İkincisi, o nasılsa ölmüş konuşamıyor. Onun adına kendisi uydurdukça uyduruyor. Kendi istediklerini yapıyor. Ama onun adına. O dedi ki, o dedi ki, o dedi ki. Halbuki kendisi söylüyor. Kendi istediği gibi bir hayat yaşıyor. İstediği gibi bir düzen meydana getiriyor. Hep ona mal ediyor. Ve insanların kabul etmesi için de onu yüceltmesi gerekiyor. Onu yüceltecek ki. Ondan sonra işte o söylüyor diyecek ve böyle olsun diyecek ve insanlara kabul ettirecek. O yüzden onu yüceltmesi gerekiyor. Hem gizli bir kibirdir dedim. Onu çok yüceltmesi lazım ki ona itaatinin bir açıklaması olmuş olsun. Neden peygambere itaat etmiyorsun da ölmüş atalarına, cahil atalarına itaat ediyorsun denildiğinde, hani sen gururluydun, hani sen kullara itaat etmiyordun peygamber olsa bile, o zaman neden atalarına itaat ediyorsun? Onlar çok yüce, o yüzden. O yüzden itaat ediyorum yani. Yani çok yüce ve kutsal oldukları için, yoksa etmezdim yani. Halbuki çok yüce ve kutsal olması gerekmiyor. Kur'an bize doğruya itaat etmemizi emrediyor. Yaşayan birisi de olsa itaat etmemizi emrediyor. Peygamber'e de, ulul emre de, ulul emrin tayin ettiği kimselere de itaat etmemizi emrediyor. Gururlu olmayın diyor, kibirli olmayın diyor. Onları kutsallaştırmayın. Kutsallaştırmadığınız halde itaat edin. İşte itaat budur. Kutsallaştırarak itaat ederseniz, bu aslında olmayan bir şeye itaattir. O aslında öyle biri değil zaten. Önce kutsallaştırıyorsun. Her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi işiten böyle bir insan meydana getiriyorsun. Ondan sonra ona itaat ediyorsun. Ataların o hale getiriyorsun. Her şeyi, en iyisini bilenler onlar. Onlar yanlış yapmamıştır. Önce onları kutsallaştırıyorsun, sonra itaat ediyorsun. Aslında bu itaat de değil. Kutsallaştırmadan itaat etmelisin. Doğruya. Kutsal olan Kur'an'dır, sünnettir. Onun dışındakiler kutsal değildir. Ama itaat edilmesi gerekense itaat edilir. Kutsallaştırmadan itaati gerçekleştirmek, kibri yenmekle olur. Kibirli olanlar kutsallaştırdıklarına itaat ederler. Kutsallaştırmayınca itaat edemezler çünkü. itaat edebilmesi için onu kutsal görmesi gerekiyor çünkü. Halbuki buna gerek yok. Bu gizli bir kibirdir. Bazı varlıkların kutsallaştırılmasının gerçekte sebebi budur. Perde arkasındaki gizli sebep budur. Onların hiçbir delili olmayınca dediler ki biz atalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk, bir din üzerinde bulduk, bu din üzerinde bulduk. Ve inne ala eserihim muhtedun. Ve biz onların eserleri, onların izleri üzerinde muhtediz. Hidayet edilmiş kimseleriz. Kendilerini hidayete uğramış olarak görüyorlar demek ki. Onların eserleri üzerinde, onların izleri üzerinde gidiyoruz ve de muhtediz biz. Hidayet edilmiş kimseleriz. Demek ki kendilerini istikamet üzere görüyorlar yani. Halbuki atalarınızın doğru yolda olduğunu size kim söyledi? Herkes kendi cennetini kendi kazanmak zorundadır. Herkes iman esaslarını kendisi anlamak zorundadır. Atam Müslümandı, ben de Müslümanım. Allah bunu kabul etmez. Anam babam Müslümandı, ben de Müslümanım. Allah bunu kabul etmez. Tasdik etmen gerekiyor. İman evvela tasdiktir. Tasdik nasıl olur? Anlarsın, öğrenirsin, anlarsın, kabul edersin. Anlarsın, kafa yorarsın, anlarsın ve kabul edersin. O zaman tasdik gerçekleşir. Tasdik denilmiş, taklit denilmemiş yani. İman nedir sualinin cevabı nedir? İman tasdiktir. Taklit dememişler yani. Tasdik nasıl gerçekleşir? Tasdik, araştırma yaparsın, kafa yorarsın ve doğrudur dersin, kabul edersin. İşte tasdik budur. Atalarım böyle dedi. O tasdik değil, taklittir. Bu iman değildir. Dolayısıyla böyle yapanlar kendini muhtet olarak da göremezler. Çünkü böyle bir hidayet yok. Böyle bir hidayet yok. Atalarım dedi, o halde ben de öyleyim. Böyle bir hidayet yok. Doğru şudur. Ben bunu kabul ettim demek hidayettir. وَكَذَٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَز۪يرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى اُمَّةٍ. Aynı şekilde senden evvel hangi kasabaya bir peygamber gönderdiysek ey Resulüm, hangi şehre bir peygamber gönderdiysek illaki oranın mütrefleri, şımarıkları, şımartılmış olanları, insanlar onlara itaat ettikçe, kulluk yaptıkça zengin olduğu için o zenginler karşı geldiler. Biz nereye peygamber gönderdiysek hepsinin başına bu geldi. O memleketin evvela kodamanları karşı geldiler. Allah Azze ve Celle peygamberini teselli ediyor. Ey Resulüm, senin başına gelen her peygamberin başına geldi, üzülme. Bir tek seni inkar etmiyorlar, üzülme. Senden evvelden hangi memlekete peygamber gönderdiysek illaki mütref olanlar, şımarıklar, kodamanlar, zenginler, evvela onlar karşı geldiler ve dediler ki inna vecedna ebaena ala umma. Biz babalar, aynı mantık, aynı mantık. Onlar da dediler ki yani sana böyle diyorlar, biz babalarımızı hangi yol üzerinde bulduysak o yoldayız diyorlar. Senden evvelkilere de aynı şey söylendi. Kimler söyledi? Mütrefler, şımaranlar, halk tarafından şımartılmış olanlar. Şımaranlar suçludurlar. Peki şımartanlar suçsuz mudurlar? Firavunlar suçludur.
Firavunlara itaat edenler suçsuz mudur?
Firavun suçluysa, Firavuna itaat edenler de suçludur. Firavun suçlu, itaat eden de suçlu. Çünkü itaat ettikçe Firavun, Firavun oldu. Firavun kendini bir şey zannetti. Eğer ona insanlar hayır sen de bizim gibi kulsun deselerdi, haddini bilecekti. Yalnızca şımaranlar değil, şımartanlar da suçludurlar. Yalnızca benim dediğim olur diyen diktatörler ve liderler değil, Allah'ın dediğine bakmayan, Resulünün dediğine bakmayan, yalnızca kendi kararını kabul eden, Allah ne demiş umurunda bile olmayan, o kodamanlar, o şımarıklar değil sadece, onları o hale getirenler de onlar gibi suçludurlar. Onların da diyeceği bir şey yok. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Biz de atalarımızı böyle bulduk diyorlar. Kodamanları da kültürlü zanneden kendini, o kodamanlarının da diyebileceği bir şey yok yani. Mekke müşrikleri ne diyorlarsa, geçmişteki müşriklerin de dediği şey aynı. Demek ki dava da aynı, kavga da aynı kavga, cevap da aynı cevap. Peygamberlerin söylemi de aynı. Kafirlerin cevabı da aynı. Ey Resulüm üzülme. Senden evvel de aynı şeyler söylendi. Tek sana söyleniyor zannetme. Kavga aynı kavgadır, dava aynı davadır. Din aynı dindir. Hangi peygamber tevhidi söylediyse, la ilahe illallah dediyse, gelin Allah'tan başka kulluk yaptığınız şu liderlerinizi bırakın, yalnız Allah'a itaat edin. Allah size huzur versin, hem dünyanızı hem ahiretinizi bayındır etsin. Hangi peygamber bunu dediyse, onlara gelen itiraz aynı itirazdır. Biz atalarımızda böyle bir şey bilmiyoruz. Biz atalarımızı bu yol üzerinde bulduk. Halbuki atalarının içinden niceleri tevhid ehli Müslüman idi. Ama onlar yakın atalarını kastediyorlar. Ve aynı şeyi söylüyorlar. Ve inna ala eserihim muktedun. Ve biz onların izleri üzerinde gidenleriz, onlara uyanlarız. Onlara boyun eğiyoruz, onların ortaya koyduğu esasları kabul ediyoruz dediler. Evvela kimler karşı geliyormuş peygamberlere? Zengin olanlar. Şımaranlar, şımartılanlar. Peygamberlere gelip bizimle özel görüşme yapmalısın diyorlardı bazıları. Efendimiz'e gelip böyle söyleyenler var. Sen diyorlardı bize halkın içinde konuşuyorsun. Kadınlar var, çocuklar var, erkekler, fakirler, köleler var. Sen bizimle özel görüşme yapmalısın dediler. Kur'an bunu reddeder. Hak herkese gereklidir. Kodamanların da hakka ihtiyacı vardır. İstemiyorsa kendi bilir. İstemiyorsa kendi bilir. Cennet de var, cehennem de var. Görecek kıyamet gününde ne olacağını. Allah Resulü buyuruyor ki, bir zengine zenginliğinden dolayı hürmet edenin dininin üçte ikisi gider. Bir zengine sırf zengindir diye hürmet etmeyeceksin buyuruyor. Allah ve Resulü bizi şereflendiriyor. Sen şerefli bir varlıksın. Melekler sana secde ettirildi. Senin içinde Allah'ın ruhu var. Ve nefaktu fihi min ruhi. Ruhumdan üfledim diyor Kur'an. Senin içinde Allah'ın ruhu var. Sen Allah'ın halifesisin. Fakir de olsan, zengin de olsan, Allah'ın halifesi olabilirsin. Bu dünyada makam sahibi olamamış olabilirsin. Allah katında yüksek makam sahibi olabilirsin. Dolayısıyla neden onlara hürmet edesin ki? Özel görüşme istiyorlar öyle mi? Neden? özel bir şey mi soracaklar? Olabilir. Hani özel bir şey varsa, özel bir ortamda sormak istiyorsa o başka mesele. Özel bir sorunu vardır belki. Onlarla özel görüşülür. Ama şımarıklığından dolayı benle özel görüşmelisin, ayağıma gelmelisin, benle özel görüşmelisin diyenler nelerine güveniyorlar? Mallarına, mülklerine, makamlarına güveniyorlar. O malları, mülkleri Allah ellerinden alırlarsa, alırsa görürler. Mümini Allah şerefli yaratmıştır. Mümin zengine hürmet etmez, takva sahibine fakir de olsa hürmet eder. Allah'ın katında kıymetli olan bizim katımızda da kıymetli olmalıdır. Allah katında ırkın önemi yok, malın önemi yok, makamın önemi yok. İnne ekremekum indallah, Allah katında en ekreminiz, en kıymetliniz kimdir? Etkakum, içinizden en takva olanlar. Allah takvaya bakıyor, mala mülke bakmıyor. Dolayısıyla mümin insanların takvasına göre onlara kıymet vermelidir. İşte meseleyi böyle anlamayanlar gelip peygamberlerine böyle tekliflerde bulunuyorlardı. Bizimle özel görüşmelisin. Sen bizimle halkın içinde konuşuyorsun. Halka anlattıklarını bize de anlatmış oluyorsun ama onları sen halka anlatıyorsun. Bize özel bir şeyler söylemelisin. Neden yani? Yani hak adamına göre değişecek mi? Yani ha orada ha burada söylemiş bir şey değişecek mi? Aynı şeyi anlatacak. Hak neyse o. Hak mekandan mekana değişiyor mu? Zengine ayrı bir hak, fakire ayrı bir hak. Öyle mi? Zenginlere ayrı bir takım insani değerler, fakirlere ayrı bir takım insani değerler. Yok böyle bir şey. Evvela mütref olanları karşı geldiler. Halk tarafından şımartılmış olanlar. İnsanlar insanlık onurunu kaybedince, ben Allah'ın halifesiyim. Ben Allah'ın ruhundan üflediği bir mahlukum. Ben Allah'ın meleklerinin secde ettirildiği bir varlığım gibi Allah'ın kendisine vermiş olduğu şerefleri unutunca zenginin önünde iki büklüm olur. Mala kıymet verince zengine de kıymet verir. Bütün dünyası bu dünya olunca, dünya perest olunca bu dünyayı kazanmış olan zenginlere de kıymet verir. Çünkü dünyaya kıymet vermektedir. Dünyaya kıymet verenler, dünyaya sahip olanlara da kıymet verir. Dünyaya kıymet vermeyenler, zenginlere kıymet vermez. Çünkü dünyaya kıymet vermemektedir. Perde arkasında bu yatıyor yani. Zengine hürmet, perde arkasında bu var. Dünyaya kıymet vermekten, dünya perest olmaktan kaynaklanır. Dünya senin gözünde kıymeti olmasaydı, dünyaya sahip olanlar, trilyonları olanlara kıymet veremezdin. Çünkü senin gözünde bir kıymeti yok dünyanın. Allah bize bu ahlakı kazandırmak istiyor. Ve evvela mütrefler, o senin çok kıymet verdiklerin karşı geldiler. Sen nasıl onlara kıymet verirsin yani? Peygambere bile, bırakın normal bir Müslümanı, hakkı anlatan bir Müslümanı, peygambere bile bunlar karşı geliyorlar. Neden? Çünkü bunların saltanatları bozulacak, korkuları budur. Çünkü saltanat sürmektedirler. Helal haram fark etmiyor, istediği gibi kazanabiliyor. Bir şekilde gücü eline almış. Haklı veya haksız fark etmez. Bir şekilde gücü eline almış. Dolayısıyla o yüzden karşı gelecektirler. Çünkü çok iyi biliyorlar ki peygamberler buna müsaade etmezler. Peygamberlerin dediği dava hakim olacak olursa elbette ki buna müsaade etmeyeceklerdir. Peygamberler adaleti tesis etmek için gelirler. Bunu biliyor. Bunu çok iyi biliyor. Söylemiyor ama bunu biliyor. Peygamber buna müsaade etmez. Peygamber onun insanları sömürmesine müsaade etmeyecektir. Bunu biliyor. Peygamber onların istediklerini yapmayacaktır. Peygamber doğru olanı yapacaktır. Bunun farkındadır. Ve en önemli sebep budur. Neden evvela bunlar karşı geliyorlar? En birinci sebebi budur. Saltanatlarını kaybedeceklerini biliyorlar. Peygamberler adaleti hakim kılacaklar. Ve belki de bunların malının çoğu da haksızlıkla elde edilmiştir. Hepsine de el koyacaklar. Çünkü bunlar helal haram bilmeden bu mala mülke sahip oldular. Milletin hakkını yediler. O yüzden bütün memleketlerde hakkı anlattığınız zaman evvela kim karşı gelir? Zenginler ve makam sahipleri. Çünkü onlar memleketin kaymağını yemektedirler. Ve haksız yollarla kazanmaktadırlar. Ve saltanatlarını kaybedeceklerdir, bunu bilmektedirler. Bir sebep bu. Bir sebep de zenginin işi çoktur. Kafa yoracak vakti yoktur. Çünkü o sürekli meşguldür. Amma hayırlı amma hayırsız işlerle. Sürekli meşguliyeti vardır. Hiç vakti yoktur onun düşünmeye. İşi gücü çoktur. Etrafında dal kavuklar da çoktur. Onun kafası da doludur. Kalbi de doludur. Vakti de doludur. Onun ne boş vakti vardır. Ne boşluk vardır kafasında ne de kalbinde. Düşünemez. Düşünemeyince Allah ona hidayet vermez ki. İşi çoktur. Ve o yüzden ekseri zengin mahallelerinde cami de azdır. Belki bir tane yaparlar gösterişli bir şey. Zengin mahallesine yakışan bir cami olsun diye. Belki bir tane yapılır ama fakir semtinde onlardan çok daha fazlası yapılır. Fakirler neden Allah'a daha çok teveccüh ederler? Yönleri Allah'adır, ahiretedir. Zenginlerin sebep dünyayadır. Şana şöhretedir, makamadır, parayadır. Fakir bakar, bu dünyam yok, bari ahiretimi kazanayım. Zengini ise aldatan bir dünyası vardır. O yüzden o dünyayla meşguldür. Fakiri meşgul edecek bir dünyası yoktur. Bu dünyayı kazanamadım, ahireti kazanayım der, yönünü ahirete çevirir. İşte Allah Azze ve Celle bize mütreflerin daha çok karşı geldiğini anlatırken demek istiyor ki ey insanlar, dikkat edin, çok fazla mal mülk meraklısı olmayın. Hep bunlar karşı geldi peygamberlere. Bugün de hiçbir şey bilmese bile bir zengin, herkesi kastetmiyorum tabii ki, olgunlaşmamış olan zengin, olgun zengin böyle olmaz. Hakkı arayan zengin böyle olmaz tabii ki. Sahabeden de bazıları zengindi. Hakkı arayan zengin, hak önüne geldiği zaman kabul eder. Ve hakkı arayan adam ne kadar işi olursa olsun her işini bırakır, onun üzerinde durur. Çünkü ebedi hayatıyla alakalıdır. Vaktim yok demez. Ne demek vaktim yok? Cehennemden kurtulacaksın be adam. Sen neden bahsediyorsun? Sana cehennem deniyor. Ebedi hayat deniyor, ölmeyecek misin sen? sana cehenneme gidiyorsun deniyor. Nasıl vaktin yok? Cehennemi düşünmeye vaktin yok öyle mi? Sana cenneti kazanmak zorundasın deniyor. Nasıl vaktin yok yani?
Sana şu işi yaparsan 500 trilyon para kazanacaksın deselerdi.
Vaktim yok. Uğraşamam der miydin? Sana cennet deniyor. İdamlık bir adama şunu sana bir şey söyleyeceğim. Şunu yaparsan idamdan kurtulacaksın deseler vaktim yok der mi? İdamlık adama şunu yaparsan cehennem idamdan kurtulacaksın deseler vaktim yok düşünemem şimdi onu der mi? Sana cehennem deniyor. Cehenneme gideceksin deniyor. Cennet deniyor. Nasıl vaktim yok diyebilirsin? Ama bunlar ekseriyet de öyledirler. İstisnalar elbette olur. Hakkı arayan zengin de hakkı bulur. Vaktim yok demez. Önüne hak çıktığı zaman bütün işi gücü bırakır.
Fabrikasını da kapatır. Hakkın peşine düşer.
Çünkü ebedi bir hayat kendisini bekliyor. Olayın ciddiyetinin farkına varır. Ya cehenneme girersem? Olay ciddidir. Bunun şakası yoktur.
Ya cehenneme girersem?
Bütün fabrikasını bırakır,
o mesele üzerinde durur.
Cenneti kazanmak zorundayım.
Fabrika neci?
Bu anlayış onun düşünmesini sağlar. Böyle olmayanlar vaktim yok diyecektir. Meşguliyeti çoktur. Etrafında dal kavuklar da çoktur. Kendini iyi hissetmesini sağlamaktadırlar. O dal kavuklar. Onu mütrefleştirmektedirler. Şımartmaktadırlar. Ve o bu duygular içerisinde kendisine hak söylendiği zaman kabul etmeme hakkını kendinde görür ve çok cüretkardır. Ekseriyet de böyledirler. Cüretkardırlar. Hiçbir şey bilmese bile o meselede zenginse konuşma hakkını bulur kendinde. Bence diye başlar konuşmaya. Sen kimsin? Anlayamadım. Sen kim oluyorsun yani? Yani senin üç kuruşluk malın benim gözümde zerre kadar bir kıymeti yok.
Hazreti Ali'nin ifadesiyle senin malının keçinin pisliği kadar kıymeti yok.
Benim gözümde zerre kadar kıymeti yok. Sana kıymet vereceğimi mi sanıyorsun? Senin gibilere mala mülke kıymet verenler kıymet verirler. Mala mülke kıymet vermeyen adam zengine de kıymet vermez. Sen hangi bilgine dayanarak bence diye konuşmaya başlıyorsun? Söyler misin bana? Sen bu konuyu biliyor musun? Sen bu konuda araştırma mı yaptın? Sen bu meselenin uzmanı mısın? Sen hangi yetkiyle?
Söyler misin bana sen fakir olsaydın bu itirazı yapabilir miydin?
Vallahi yapamazdın. Fakir olsaydın saygılı dururdun, hocam hocam derdin ve ne diyorsa hoca kabul ederdin. Ama bakıyorum da malına güvenerek hep kendi görüşünü söylemeye çalışıyorsun. Zenginliğine mi güveniyorsun? Zenginlik seni konuşturuyor, bilgi değil.
İnsan bilgiyle konuşur, malla mülkle değil.
Birkaç zenginin yanında bir fakir adam konuşmaya kalkmış. Bir şeyler söylemeye çalışmış. Birisi anlatmıştı da. O zenginlerden biri demiş ki, biz burada varken sen nasıl konuşuyorsun böyle? Biz demiş senden zenginiz. Demek ki senden daha kafamız çalışıyor ki zengin olduk. Biz varken sana laf düşer mi demiş. Zavallı kafası çalışmayan adam. Zannediyor ki her zengin zeki olduğundan zengin oluyor. Halbuki hayvanların en zekisi tilkidir, zayıftır çöp gibi. En kafasızı da balıktır, her tarafı et doludur. En semiz hayvan da odur. Öyle zannediyor. Her şey kendi zekasıyla, Karun'un mantığı. Karun da böyle diyordu. Bu mal mülk bana ilmimden dolayı verildi. Ben zekiyim. Ben çok bilgiliyim, o yüzden bana verildi. Halbuki Allah imtihan için vermişti sadece, anlamıyordu. O zenginden çok daha zeki nice insanlar var, nice çalışkan insanlar, kabiliyetli insanlar, bir ekmek parası bulamıyor, işler rast gitmiyor. Kötüye rast geliyor, iflas ediyor. Allah kötüye rast getirmesin. Kötüye rast geldin mi her şeyin gidiveriyor. Hani zekiydin, hani çalışkandın, hani kabiliyetliydin. Devletler çöküyor. Allah Azze ve Celle peygamberlere öncelikle mutreflerin karşı geldiğini bize ifade ederek bizim de mutref olmamamız için bizi ikaz ediyor. Malın mülkün varsa, makamın varsa şımarma. Hak ve hakikat sana söylendiği zaman biz bunu böyle bilmiyoruz. Babamızdan böyle öğrenmedik deme. Senin baban ne biliyordu ki? Ne biliyordu senin baban? Babamızdan böyle bir şey duymadık. Senin baban ne biliyordu ki? Senin baban da benim babam da. Cumhuriyetin çocukları. Ne bildiler ki? Savaş yıllarının çocukları. Diktatörlük yıllarının çocukları, fakirliğin, cehaletin çocukları ne biliyorlardı ki? Ne gördüler ki? Ne okudular ki? Babandan duymamış olabilirsin ama Kur'an söylüyorsa haktır. Allah Azze ve Celle onların psikolojisini bize açıklıyor. Ve diyor ki kâle, o peygamberleri, her bir kavmin kendi peygamberi onlara dedi ki evelev ci'tukum bi ehde mimme vecettum aleyhi âbâekum, size ben o babalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu, daha güzelini getirmiş olsam da mı? Babalarınızı bir yol üzere buldunuz, doğru. Ama ben size o yoldan daha doğrusunu getirmiş olsam da mı? Gene onlara mı uyacaksınız? Babalarının gittiği yolda bir takım doğrular olabiliyor yani demek ki. Çünkü ehde diyor. Daha doğrusu. Demek ki onların bir kısmı, onların dediklerinin bir kısmı demek ki doğru. Mesela onlar Allah'a kabul ediyorlar. Doğru. O yüzden diyor ki, yani kafirin her dediği yanlış değil. Ama yine kafir. Allah ortak koşuyor. O yüzden diyor ki peygamberler onlara demişti ki ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirsem de mi? Demek ki insan en doğruyu aramalı. Onlar sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Dinlerler ve en güzeline uyarlar. En güzelinin peşindedirler. Onlara de ki ve peygamberler dedi ki sen de böyle söyle. Siz babalarınıza uyduğunuzu söylüyorsunuz. Eski peygamberlerin dediğini sen de söyle. Onlar o sapık atalarının izinden gidiyorlar. Sen o peygamberlerin izinden git ey Resulüm. O peygamberler böyle demişti. Sen de onların dediğini de. Ben size daha güzelini getirmiş olsam da mı? Gene onlara mı uyacaksınız? Onların yanlışlarını size göstersem de mi? Gene mi onlara uyacaksınız? Mesela bugüne kadar diyelim ki la ilahe illallah dedin ama manasını bilerek demedin. Baban da bilmiyordu, anan da bilmiyordu. La ilahe illallah diyorlardı. Sana la ilahe illallah'ın manası anlatıldığı zaman, ilahın manası şudur. İtaat edilen mabuttur. Allah'tan başka ilah yok dediğinde, Allah'tan başka itaat edilecek bir makam yok demiş oluyorsun. Allah'tan başkasına itaat etme denildiğinde, ben atalarımdan babalarımdan böyle bir mana duymadım diyenler, ben bu yaşıma geldim böyle bir şey duymadım, sen de duymamış olabilirsin, ben de, ama doğru bu. İşte Kur'an, işte sünnet elimizde. İşte bu kaynaklar bize bunu söylüyor. Senin babandan duyamazdın zaten. Çünkü senin babanı da cahil bıraktılar. Bir şey öğretmediler. Babanın babası da öyleydi. Son 100 senemiz böyle değil mi? Bize İslam'ı öğretmediler. Savaş yılları, kıtlık, perişanlık, alimlerimizi idam ettiler. Kim öğretecek ki? Öğretecek adam mı kaldı ki memlekette? Sen neden bahsediyorsun? Ben böyle bir şey duymadım. Olabilir. Ama la ilahe illallah'ın manası budur. Aç Kur'an'a bak. Efendimiz dediğin o peygamberin hayatına bak. Bilenlere sor. Ben böyle bir şey duymadım demekle olmaz. Gerçeği ilk defa duyuyor da olabilirsin. Ve o peygamberler onlara böyle söyledi. Onlar ne cevap verdiler? Cevap yok. Kalu dediler ki inne bime ursiltum bihi kafirun. Gönderildiğiniz bu şeyi biz inkar ediyoruz dediler. Cevapları bu kadar. Gönderildiğiniz bu gerçekleri biz inkar ediyoruz. Cevap yok. Bu cevap mı şimdi? İnkar etmekten başka bir çare bulamadılar. Halbuki mesela demeleri gerekir ki, senin bu söylediklerin, sen daha doğru diyorsun ama daha doğru değil. Şundan şundan şundan dolayı, babalarımızınki daha doğru demen gerekir. Diyemiyorlar. Ve diyorlar biz sizin dediklerinizi inkar ediyoruz. Bu cevap değildir. Ve kafirin hiçbir zaman mantıklı ve doğru bir cevabı olmamıştır ve olmayacaktır. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi yeryüzünde yeniden medeniyetini kurabilmeyi nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.